Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 13.
Budapeşte'de insanlar tankların üzerine çıkmışlardı. Yalnızca yumruklarıyla tanklara vurmaya çalışıyorlardı. İstanbul'dan, Ankara'dan da boykot ve yürüyüş haberleri geliyordu. Ama buradakiler daha çok Monroe'nun niye gözlüklü yazarla evlendiğini konuşuyorlardı. Hiç unutmam, Merlin'in o yıllarda çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Elinde kocaman bir kitap, Joyce'un o anlaşılmazlığıyla ünlü Ulysses'i. Fotoğrafçının bir oyunu muydu, yoksa sarışının aslında aptal olmadığını mı anlatmak istiyorlardı bilmem. İşte Grace Kelly evlenmişti. Sonunda filmlerdeki rüya gerçek olmuştu. Prens onun elinden tutmuş, sarayın balkonundan halka gülümsüyorlardı. Yerlere kadar uzanan tül duvaklı gelinliğin içinde gerçekten de rüya gibi güzel görünüyordu. Kimsenin fazla zamanı yoktu başkalarının acısıyla uğraşacak. İşte ölüp giden insanlarla ilgili birkaç satır yazıyordu gazeteler. Bazen birkaç dakikalığına okuyanları üzecek bir çocuk fotoğrafı yer alıyordu. İstanbul'dan o haber gelince aileye, "Neler oluyor? Bütün dünya çıldırdı mı? Neden herkes birbirini öldürmek istiyor?" diye sormuştum. "Kim bilir," demişti. "Belki de dünyayı gerçekten de fazla yaşamaya değer bir yer olarak görmüyoruz. Yoksa binlerce yıldır her şeyimizi başkalarını yok edecek silahlar bulmaya mı harcardık?" Operadaki geceden birkaç gün sonra Ayla geri döndü. Giderken bana, "Aklını başına topla diyeceğim ama işe yarar mı bilmem," dedi. "Aman sen de ciddiye aldın iyice. Çok sıkılıyorum. Biraz eğlenmeye hakkım yok mu? Büyütme bu kadar," diye cevap verdim. Anlatması gerçekten zor. Ama kendi kendime de hep böyle söylüyordum. Bir yandan hiç de dalga geçmediğimi biliyordum ama bir yandan da bütün bunların hala bir oyun olduğunu sanıyordum. Öte yandan ondan gelecek haberi bekliyor. Bir yandan ses çıkmadıkça, "Aman canım, herhalde o da farkında bunun ikimiz arasında gizli bir oyun olduğunun. Koskoca adam herhalde ciddi değil," diye kendimi avutuyor. Bir yandan da "Niye hala aramadı?" diye içimden ona nasıl kızıyordum. Bir daha seferi ona neler yapacağımı bile kuruyordum içimden. Görürdü bak. Beyefendi aklını estikçe bana gelip böyle kur yapacak, sonra da ortadan kayboluverecek. Ben de burada onu bekleyeceğim. Hiç de beklemiyordum. Sonra aklıma geliyordu ki, zaten işaretlerin hepsini geri çevirmiştim. Kim bilir, belki de artık kesinlikle vazgeçmişti. Böyle bir durumda insan karşısındaki kadından bir ışık göremezse nasıl ısrar eder? Aman ben de ne aptalım. Sen tut yelpazeyi öyle tut. Adam ikidir kalkıp geliyor. Ne yollar buluyor. Kim bilir ne çok uğraşıyor, ne yalanlar söylüyor. Karşılığında da beş karış surat. Of, iyi ama bu da bu kadar budala mı canım? Herhalde yelpazeyi ardına kadar açıp sana aşığım peşimden gel diyecek halim yoktu. İşte böyle okullu kızlar gibi tuhaf gelgitler içindeydim o günlerde. Günler ne beklediğini bilmeden, ne yapacağımı bilmeden öylesine geçip gidiyordu. İki hayatım vardı. Biri yalnızca içimde, kimsenin haberi yok. Sanki kendi kendimin sırdaşı gibiydim. Sanki o bir başkasıymış gibi oturup kendimle konuşuyordum. Bazen ona akıl veriyor, bazen vazgeçip ne isterse yapmasını söylüyordum. Bu delilik miydi? Yok canım. Ben her şeyin farkındaydım aslında. Tabii onu istiyordum. Hem de inanılmayacak kadar çok. Kimseyi istemediğim kadar çok. Küçük bir kızken birdenbire evli bir kadın oluvermiştim. Ama birini gerçekten istediğinizde, bedeninizde bile başta sizi ürkütecek şeyler olup bittiğinden haberim yoktu. Belki haberim vardı ama bunu ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Oysa şimdi bütün o büyük sözlerin boşuna olduğunu, insanın bütün bedenini saran gizli bir titremenin, sanki ruhu bedeninden çıkıyormuş gibi bir duygunun önüne geçmenin elinizde olmadığını anlıyordum. Kadınsı giysiler almaya bile onu tanıdıktan sonra başlamıştım. Hiç karşılaşmasak bile hala her gün sanki onun için yeniden giyiniyor, her sabah aynanın karşısına onun için geçiyordum. Çünkü biliyor musunuz, insanın neler yaşadığı çok önemli değil. Önemli olan ne hissettiğidir. Ben onunla sanki her şeyi yaşıyormuş gibi hissediyordum. Ama bunun gerçeğe dönüşmesinden korkuyordum. Çünkü o zaman bu büyü bozulacaktı. O zaman heyecan endişeye dönüşecekti. Yakalanmaktan korkan suçlular gibi kaygı içinde yaşamaya başlayacaktım. Vicdan azabı duyacaktım. Bütün bunları bildiğim için de böyle kendi başıma sürdürdüğüm bir hayal bana yetiyordu. Evet, eğer o bir şeyler yapmasa, her şey böyle başladığı gibi kalır ve yıllar sonra hatırlandığında bedeninizden o ürperti değilse bile gölgesi geçerdi. Herkesin böyle yaşanmadan kalmış masum bir anısı yok mudur? Nedir ki masumiyet? O günlerde içimde uçuşan renkler, dünyayı yeni bir dille okuyabilirmiş gibi heyecanla yeniden keşfetmek, ayaklarımı yerden kesen ama aslında benim elimde olmayan, sanki bir hediye gibi bana verilmiş o duygu masum değil miydi? Ama eğer bu gizli hediyeler birilerinin kandırıldığı bu ikili oyun devam ederse, düşündüğüm zaman bile başımı döndüren o öpüşmeye giderse kirlenecek miydi? Ayla döndükten sonra bana uzun bir mektup yazmıştı. Sanki olacakları bilirmiş gibi uyarmaya, engel olmaya çalışıyordu. Sevgili arkadaşım, unutulmuş bir zamanın ıssız günlerinden çıkıp birdenbire senin yanına, dünyanın merkezine gelince şaşkına döndüm. Seninle geçirdiğimiz o neşeli günlerin ardından şimdi yine bu büyük yalnızlığa dönünce içimi derin bir hüzün kapladı. İnsan hep kendi kendine nereye ait olduğunu soruyor. Bir köşecikte kendisine kurduğu dünyada kaçırdığı sayısız yaşam parçacığını unutup ömrünü tüketiyor. Bir keresinde söylemiştim ya, sen dünyayı geziyorsun, ben de zamanı. Annemin okula girdiğim zaman ağlayıp, gördün mü kızım ola ola mezar kazıcısı oldu deyişini unutamıyorum. Haksız da değilmiş. Ben kazarak, sen gezerek dünyanın merkezini bulacak mıyız acaba? Ne dersin? Seni yıllar sonra ilk kez böylesine neşeli, heyecanlı görmek beni çok sevindirdi. Ama söylemem gerekiyor ki aynı zamanda çok korkuttu. Şu durmayan dilimi tutup fazla bir şey söylememek için kendi kendime kaç gecedir direndiğimi herhalde tahmin edersin. Hem zaten söylesem ne olacak? Ne zaman beni veya bir başkasını dinledin ki sen? Burada geceleri sanki şarkı söylermiş gibi uğultuyla soğuk bir rüzgar esiyor. Birkaç güne kadar eşyalarımızı toplarız. Yağmur çoktan başladı bile. İstanbul'a dönüp biraz da kağıtların, kitapların arasında çalışmam lazım. İpuçlarını bir araya getirip cinayetleri çözen dedektifler gibi bu geçmiş zaman bulmacasında kimin kim olduğunu anlamak için, bizi anlatmaya çalıştıkları hikayelerini anlayabilmek için. Zor görünüyor ama bakma sen, aslında bulmaca çözmek gibi bir şey. Sonra baharda Venedik'te bir kongre var ama bana göre tatil sayılır. Keşke atlayıp gelsen, ne güzel olur. İçimde büyük bir korku var. Bu çocuksu oyunun, bu imkansız hayalin seni üzeceğinden korkuyorum. İnsan hiç bilmediği bir şeyle karşılaşınca bazen dünyayı unutuverir. Bazen uzaklaşmak en iyi yoldur. Önümüzdeki hafta dönüyorum, ararım. Güzel gözlerinden öpüyorum. Ah sevgili arkadaşım. Aslında inanmadığı şeyleri söylerken nasıl da eli ayağına dolaşır. Dünyanın merkezini bulabilecek miyiz diye sormuş. Böyle bir merkez var mı gerçekten? Artık orada sapasağlam duracağımız, ayağımızı güvenle yere basacağımız, her şeyin bundan böyle bizim çevremizde döndüğünü göreceğimiz bir yer var mı? Hem doğrusu boşuna telaşlanıyordu. Yelpazenin arkası gelmemiş, bir iki telefon konuşması da yine ciddiyet ve uzaklık içinde geçmişti. Türkiye'den gelen haberlere bakılırsa ortalık iyice karışıktı. Bu karışıklığın içinde onun da başına bir şeyler geldiğini, hakkında söylentiler çıktığını, hedef olduğunu duyuyordum. O kış evliliğimizin de son kışı sayılır aslında. Turgut kendisini iyice işe vermiş, belki artık o da benim gönülsüzlüğümden sıkılmış, odalarımız ayrılmış, birbirine saygılı iki arkadaş gibi yaşamaya başlamıştık. Bunu dışarıya belli etmiyorduk. Aslına bakılırsa kendi kendimize bile belli etmiyorduk. Bu nasıl olur şimdi ben de anlayamıyorum ama sanki aramızda her şey yolunda gidiyormuş, böyle olması çok doğalmış gibiydi. Benim için çok sıkıntılı, karanlık, kasvetli bir kış geçti. İyice içime kapandım. Kitaplarla, kendi başıma gündüz gittiğim filmlerle, yardım derneklerinde katıldığım çalışmalarla geçip giden günler. Kendi kendine içimde başlayan o heyecan öylece sönüp gidiyordu. Ama niçin? Evliliğimi korumak için mi? Yalnızca korktuğum için mi? Ondan beklediğim ısrar gelmediği için mi? Doğrusu şimdi o kışı çok fazla hatırlamıyorum. Sanki o derin sis, o bitmek bilmez yağmurlar, uzun, bölümlü pencerenin arkasında oturduğum karanlık öğleden sonralarını dağılmış bir fotoğrafa çevirmiş belleğimde. Baharın ilk günlerinde Ayla yeniden aradı. Ben de birkaç günlüğüne de olsa hala çiçeklerin açmadığı bu şehirden uzaklaşmanın iyi geleceğini düşündüm. Her şey ayarlandı. Kalktım bir cuma günü Venedik'e gittim. Beyaz güneş gözlüklerim gözümde, başımda siyah puanlı beyaz bir eşarp, ipek beyaz bir gömlek, siyah bir pantolon, beyaz ayakkabılarla kiraz pazarından geçerken bana kırmızı güller uzatan ve önce İtalyanca sonra yarım yamalak İngilizce bir şeyler söyleyen sevimli genç adamları arkamda bırakıp meydana çıktım. O kasvetli aylardan sonra birdenbire ışıl ışıl bir havada denizin kokusunun, canlı bağrışmaların, pazar yerindeki renklerin, laf atmaların, satıcıların söylediği şarkıların arasından geçerken bir anda yeniden eski halime, eski neşeme döndüğümü fark ettim. Sevindim. Kararlaştırdığımız yere geldim. Söylediği kafe şuralarda bir yerde olacaktı. Uzaktan gördüm. İşte orada meydana bakan sandalyeler bana Proust'un kahvesini içtiği yerde randevu vermişti. Dışarıya dizilmiş masalardaki renkli kalabalığın içinde gözlerim onu aradı. Ama inanılmaz bir şey oldu. Ve karşımda Ayla'yı değil, onu buluverdim. Turistler gibi giyinmiş, güneş gözlüklerini takmış, başında Panama şapkayla yuvarlak bir masaya oturmuş kahvesini içiyordu. Bir an hayal görüyorum sandım. İnsanın yanındakine beni çimdikle dediği anlardan biriydi işte. Ama yanımda beni çimdikleyecek kimse yoktu. Ne yapacağımı bilemez halde öyle şapşal gibi kala kaldım. Bir yandan gerçekten o mu diye bakıyordum, bir yandan gözlerim hala etrafta aileyi arıyordu. Beni görünce ayağa kalktı, tam karşıma gelip durdu. Üstünde gök mavisi bir gömlek, beyaz bir pantolon vardı. "Ne o küçük hanım, şaşırdınız mı? Dünya küçük, şu rastlantıya bakın," deyip beni yine omuzlarımdan tuttuğu gibi kaldırdı, yanaklarımdan öptü. Kıpkırmızı oldum, dilim tutuldu. Nasıl masaya geçip oturduk, garsona ne söyledik hiç bilmiyorum. Neden sonra aileyle buluşacağımızı, nerede kaldığını sormaya başladım ve fark ettim ki yine o her zamanki haliyle muzır muzır gülümsüyor. "Sizi çok seven bir arkadaşınız var ama biraz zorlu. Bize yalnızca 2 saat zaman verdi. Tam 2 saat sonra sizi otele onun yanına götürmeye söz verdim." "Bu nasıl olur?" dedim. "Olmayacak şey yoktur. Demek ki kaderde Venedik'te benimle gondola binmek varmış. Artık bu kadar eziyete katlanıverin," dedi. Arka arkaya sorular yağdırıyordum. "Hiçbir şey anlamadım. Onu nasıl buldunuz? Nasıl öğrendiniz? Benim geleceğimi kim söyledi?" "Durun canım, nefes alın biraz. Yoksa beni gördüğünüze sevinmediniz mi?" "Sevindim ama bu nasıl oldu onu anlamaya çalışıyorum." "Benim elim biraz uzundur, kulağımda delik," dedi. "Arkadaşınızın burada sizinle buluşacağını duydum. Ben de size bir sürpriz yapmak istedim." "En yakın arkadaşım bile bu işin içinde, öyle mi? Ben ona gösteririm," dedim. "Aman ne olur ona bir şey yapmayın. Zaten ikna edene kadar neler çektiğimi bir ben bir Allah bilir." Hep böyleydi. İlk karşılaştığımız zaman mutlaka "siz" diye konuşurdu benimle. Sanki her keresinde yeni tanışmışız gibi. Oradan kalkıp biraz yürüdük. "Her görüşümde hayal edebildiğimden güzel olduğunuzu görüp bir kez daha şaşırıyorum," dedi. Bense gondola binmek için beklerken bile hala konuşamıyordum. Nasıl olup da aileyi bulduğunu, buraya nasıl geldiğini, nasıl davranmam gerektiğini düşünüyordum. Kalbim yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. Hani insanın çok sevindirici bir haber alıp bunu başkalarına anlatmak için deli gibi heyecanlanmasına benziyordu. Onun böyle bir çılgınlık yapması, kim bilir nereden kalkıp beni görmeye gelmesi inanılacak şey miydi? Bu delilikten başka neydi? Ama işte zaten ayaklarınızı yerden kesen, hayatın gerçekten de unutulmaz güzellikte anlarla dolu olduğunu hissettiren de hep bu delilikler değil midir? Güneş o serin bahar sabahı suyun üzerinde dalgalanan resimler çiziyor, gondolcu gür sesiyle hüzünlü bir şarkı söylüyor, bir masal kentine benzeyen o sular ülkesinde süzülürken o yanımda oturmuş elimi tutuyor. Sanki çok doğal bir şeymiş gibi, sanki yıllardır birlikteymişiz gibi, ikimiz de bunun çok önceden olacağını bilirmişiz gibi. Henüz 1 saat öncesine kadar aklımın ucundan bile geçmeyen bu buluşma, sanki zaten alıştığımız bir şeymiş gibi. Dar kanalların arasından geçerken iki yanımızdaki eski evlerden birinin pencerelerinden sarkmış bir kadın çamaşırlarını asıyor. Rengarenk çamaşırların altından geçerken bize anlamadığımız bir şeyler söylüyor bağırarak. Gondolcu ona cevap veriyor, biz de el sallıyoruz. Bak şuraya bak diye eliyle uzaktaki bir iskeleyi gösteriyor. Siyahlar giyinmiş kadınlar, adamlar, beyaz giysiler içinde küçük nedimeler, gelinle damadın peşinden büyük, pek süslü bir saltanat kayığına biniyorlar. İskelede bekleyen davetliler onlara buket buket çiçek atıyor. Mavi beyaz çizgili gömlekler giymiş, hasır şapkalar takmış iki gitarist onlara buradan duyamayacağımız bir şarkı çalıyor. Siyah kayık üzerlerinde renkli şeritler olan büyük kazıkların yanından yavaşça uzaklaşırken onlar hala el sallamaya ve şarkı söylemeye devam ediyor. Eğer dar kanalların arasından geçerken çamaşırlarını asan, kırmızı çiçeklerin sarktığı yeşil panjurlu pencerelerden bağıra çağıra birbirleriyle konuşan kadınları da görmesem, bu anın gündelik bir hayatla bir bağlantısı olduğuna, gerçek olduğuna, bu kentin gerçekten de yaşayan, yeryüzünde bir yer olduğuna beni kimse inandıramaz. Evet, orada, o serin bahar sabahı, rüya yeniden başlıyor. Bir rüya bile bu kadar güzel olamaz. İnsanın suların içindeki bu eski zaman kentinde bir masalda mı yoksa gerçekte mi olduğunu karıştırması zaten şaşırtıcı değildi. Sanki her şey benim rüya ile gerçeği karıştırmam için kurulmuştu.
Ayrım sonu.